SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 10 Mart 2022 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugünkü yayınımızda Başbakan Scott Morrison'ın dün sel bölgelerine yaptığı ziyaretle ilgili bölüm yer alacak. Ayrıca kısa bir COVID gelişmeleri bölümümüz olacak. Bugün ayrıca Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, bu hafta sonu yapılacak Victoria Market Türk Pazar Festivali konusunda son bilgileri verecek. Bugün ayrıca Melbourne sanatçı Yeşim Gözükara ile konuşacağız. Gözükara, Mayıs ayında İtalya'da düzenlenecek Sulu Boya Resim Festivali'nde Avustralya'yı temsil ediyor. Bugünkü yayınımızı stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle mesajlarınızı hemen okuyabileceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Rus güçlerinin Ukrayna'da hedef aldığı bir çocuk hastanesinde büyük hasar meydana geldi. Yeni yatırımlarla Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin 80 bine çıkarılacağı açıklandı. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna istilasını sona erdirmek için ara bulucu rolüyle öne çıkıyor. Azov Denizi kıyısındaki Mariupol'da bir çocuk ve doğum hastanesini hedef alan saldırı sonrası Ukrayna'da Rusya'ya yönelik öfkede büyük artış yaşanıyor. 17 kişinin yaralandığı saldırı sonrası Kremlin yaptığı açıklamada sivil hedefleri vurmadıklarını belirtti. Yaralılardan birinin doğumu yakın hamile bir kadın olduğu bildiriliyor. İki taraf son günlerde ilan edilen ateşkeslerin bozulmasından birbirlerini sorumlu tutuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise şimdiye kadar 18 sağlık merkezine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bu arada Ukrayna'da nükleer enerjiden sorumlu devlet kurumu, Rus ve Ukraynalı güçler arasındaki çatışmaların Çernobil nükleer santralinde bir elektrik kablosunun tamirini aksattığını açıkladı. Yetkililer nükleer sızıntı riskinin arttığını belirtirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kubala, yedek dizel jeneratörlerin santrali sadece 48 saatliğine yürütebileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Nükleer Güvenlik Kurumu, santralde elektrik kesintisinin güvenliği etkilemeyeceğini ancak elektrik kesilince havalandırma sistemlerinin çalışmayabileceğini belirtti. Bu arada Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus güçlerinin elinde olan santralde güvenlik sıkıntısı olmadığını açıkladı. Çernobil ve Zaporozhye nükleer santrallerinin Rus güçlerinin elinde olduğunu ancak Ukraynalı uzmanların görevlerine devam ettiğini söyleyen sözcü, arka plan radyasyonun kontrol altında olduğunu ve Zaporozhye nükleer santralinin normal bir şekilde çalıştığını söyledi. Çevre bölgelerde yaşayan sivillerin tehlikede olmadığını ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de savaşın ancak Ukrayna hava sahasının Ruslar için uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ardından sona erebileceğini belirtti. Batı'yı fazla yavaş olmakla suçlayan Zelenski, NATO'dan uçuşa yasak bölge ilan etmesini istemiş ancak Amerika Birleşik Devletleri bunun Rusya'ya savaş ilanı anlamına geleceğini söyleyerek geri çevirmişti. Rusya ile diyaloğun henüz sonuç vermediğini belirten Zelenski, Rusya'ya karşı sert önlemler alınmazsa milyonların öleceğini söyledi.
If you are united against the Nazism and this terror, you have
Nazilerin ve bu terörün karşısında bir aradaysanız hava sahasını kapatmanız gerekiyor diyen Zelenski, bunu birkaç defa söylemiyorum, milyonlarca kere söylüyorum diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi de Rusya ile NATO arasındaki gerilimi daha da arttıracağı endişesiyle reddediyor. Son günlerde Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve ayrıca Ukrayna'yı destekleyen ülkeler arasında arabulucu olarak oynadığı rol öne çıkmaya başladı. Geçen gün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le uzun bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Ancak konuşma öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da ağırlıyor. 15 gün önce başlayan savaşta ilk defa Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kubela ve Rus Sergey Lavrov yüz yüze görüşecek. Tüm dünyanın gözü Antalya Belek'teki toplantıda olacak. Avustralya'nın doğu kıyılarındaki sel felaketine dönecek olursak, Başbakan Scott Morrison Queensland'de etkilenen bölgeleri ziyaret ediyor. Dün Lismore'u ziyaret eden Morrison, bazı bölgeler için 25 milyonluk ilave fon ve mali danışmanlık hizmeti açıklamıştı. Ancak bazı bölgelerin yardımdan yararlanmaması eleştiri konusuydu. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ABC'ye verdiği demeçte hükümetin elinden geleni yaptığını söyledi.
But there's going to be a massive rebuilding task and we'll be there with the people of Queensland, with the people.
Devasa bir yeniden inşa sürecinin gerektiğini söyleyen bakan, New South Wales ve Queensland halkıyla beraberiz. Çiftçilerle ve küçük işletme sahipleriyle beraberiz diye konuştu. Bu arada Başbakan Scott Morrison, New South Wales'ın kuzeyinde selden etkilenenlere yönelik ilave yardım imasında bulundu dün. İklim Konseyi, New South Wales ve Queensland'ı etkileyen en son sel felaketinin ülke tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biri olduğunu açıkladı. Konseyin yayınladığı rapora göre sigorta başvuruları şimdiden en az yarım milyar doları geçti. Rapor ayrıca binlerce Avustralyalının küresel ısınmaya bağlı iklim sistemlerini kontrolden çıkmasını birinci elden yaşadığını belirtti. Başbakan Scott Morrison, Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli personel sayısının 18.500 arttırılıp 80.000'e çıkarılacağını açıkladı. Hedef, küresel güvenlik risklerinin artması yüzünden 2040'a kadar personel sayısını %30 arttırmak. Plana göre önümüzdeki 4 yıl içinde 800 ilave silahlı kuvvetler personeli, 250 memur ve en önemli istihbarat kurumlarından olan Australian Signals Directorate içinde ilave personel alınması öngörülüyor. Morrison bu planın 38 milyar dolara mal olacağını söyledi.
And with this investment, we're going to make sure that the Australian Defence Forces.
Bu yatırımla Avustralya savunma güçlerinin önümüzdeki nesiller boyunca güvenliğe katkıda bulunmaya devam etmesini garanti edeceklerini ve daha fazla insanın da silahlı kuvvetlerde kariyer yapmayı tercih edeceğini söyledi. Türkiye'de artan sayıda doktorun özel sektörde çalışmayı veya yurt dışına gitmek istemesine yönelik tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün şöyle konuşmuştu.
Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın, açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler dedikten sonra 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorların maaşlarında iyileştirme yapılacağını ima etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip, Erdoğan'ın sözleri üzerine yaptığı açıklamada ağırlıklı olarak gidenlerin genç hekimler olduğunu, son yıllarda 1500 genç hekimin yurt dışına gittiğini ve son 2 yılda 9000 doktorun da devletten özel sektöre geçtiğini söyledi. Sahip ayrıca Erdoğan'ın sözlerinin doktorlara yönelik şiddeti arttıracağını iddia etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı İzak Herzog'u ağırlıyor. Herzog'la yaptığı ortak basın toplantısında Erdoğan, bu buluşma ikili ilişkiler için dönüm noktası ifadesini kullandı. Erdoğan, görüşmeler sırasında Filistin hassasiyetlerini paylaştıklarını, ayrıca antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğunun altını çizdiğini söyledi. Herzog da eşim ve ben Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğumuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çok önemli bir andır diye konuştu. İstanbul şu saatlerde kar fırtınasının etkisi altında. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm gerekli hazırlıkların yapıldığını, Türkiye saatiyle bu sabah itibariyle kar yağışının yoğunluğunun artmasının beklendiğini söyledi. Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı öncesi toplam 213 uçuşunu iptal etti. Eski Başbakan Tansu Çiller aktif siyasete dönme konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi. Çiller, "Bu benim borcum, bu benim üstümde bir vebal," dedi. Çiller'in "Ben milletimi özledim" sözü geri dönüş sinyali olarak yorumlandı. Eşi Savaş Buldan 1994 yılında Tansu Çiller'in iktidar olduğu dönemde öldürülen Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Pervin Buldan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tansu Çiller siyasete geri dönüp "Ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum" demiş. "Peki bizden aldıklarını nasıl geri vereceksin Tansu Hanım?" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer açıklamasıyla ittifak ortağı İyi Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu geziyi ertelemişti. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı da ziyaret edeceği öğrenildi. Türkiye'de son 24 saatte 33.283 kişinin testi pozitif çıktı. 143 kişi de COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 57 yaşında bir erkek üzerine yapılan ameliyat dünyada bir ilkti. Hastane kişinin birkaç gün önce fenalaştığını söyledi. New York Üniversitesi'nden organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery ise hayvandan alınan organlarla hayat kurtarma konusunda umutlu olduğunu söyledi.
This was a first step into really uncharted territory in terms of taking care of a patient who has received.
Daha önce hiç yapılmayan bir operasyon olduğu için çığır açtığını, ancak bir yandan da son derece karmaşık olduğunu söyleyen Montgomery, ameliyat sırasında ve sonrasında toplanan büyük miktarda bilginin gelecekte atılacak adımları belirleyeceğini belirtti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 72 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor'da Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında çıkıyor. Barcelona ile deplasmanda oynayacak Galatasaray'ın maçı Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 7'de başlayacak. İstanbul'daki maç ise yine Avustralya saatiyle gelecek cuma sabahı oynanıyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth genelde güneşli 37, Adelaide güneşli 26, Melbourne parçalı bulutlu 21, Hobart yağmur bekleniyor 20, Canberra parçalı bulutlu 22, Wollongong parçalı bulutlu 21, Sydney bulutlu 23, Newcastle bulutlu 23, Brisbane yağmur bekleniyor 28, Cairns genelde yağmur bekleniyor 34 ve Darwin yağmur bekleniyor, fırtına olasılığı var 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda Başbakan Morrison'ın dün sel bölgesine yaptığı ziyaretle ilgili bölüm yer alacak. Başbakan sel bölgelerini ziyaretini bugün Queensland'da sürdürüyor. Bugün ayrıca kısa Covid gelişmeleri olacak. Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz bu hafta sonu Melbourne'da yapılacak Victoria Market Türk Pazar Festivali konusundaki son bilgileri verecek bugünkü yayınımızda ve ayrıca Melbourne'lı sanatçı Yeşim Gözükara'yla yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız. Gözükara, Mayıs ayında İtalya'da düzenlenecek Sulu Boya Resim Festivali'nde Avustralya'yı temsil edecek. Bugünkü yayınımızda SMS gönderebilirsiniz. Canlı yayında olduğumuz için hemen mesajlarınızı okuma imkanımız olacak. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Başbakan Scott Morrison'ın 2019 yangınlarında aldığı tutum hala akıllarda. Ülke yanarken Hawaii'ye tatile gitmiş, eleştirenlere tatilde bulunduğu yerden ateşe hortumu ben mi tutuyorum diyerek geri dönmeyi reddetmişti. Dönüşünde başbakan yangın bölgelerini gezdi. Kobarko'da bir genç kadının tokalaşmak isteyen başbakanın elini havada bırakması kameralara yansıdı. O zamandan dersini alan başbakan, dün New South Wales'te sellerin en çok etkilediği Lismore'a gidişinde çok dikkatliydi. Halkın arasına karışmadı. Selden etkilenen bir çiftliği gazetecilere haber vermeden ziyaret etti. Başbakan, Lismore ve çevresi için yeni yardımlar duyurdu. Ulusal acil durum ilan etti. Selin yerle bir ettiği Lismore'da halk kızgındı. Hükümet 8 gündür sularla kaplı kente yardımda yavaş davranıyordu. Şimdi dinleyeceğiniz protesto, dün başbakan kente ulaşmadan önce düzenlenen protesto gösterisinden.
The water is rising, no more compromising. The water is rising, no more compromising.
Covid-19'a yakalanan başbakan, bir haftalık izolasyon ardından dün Lismore'a gitti. Federal hükümet şu ana kadar selden etkilenen 200 bin kişiye dağıtılacak 239 milyon dolar felaket ödeneği duyurdu. Başbakan yeni başka yardımlarında yapılacağını söyledi.
In the council areas of Richmond Valley, Lismore and Clarence Valley, we will be extending those Commonwealth disaster payments.
Başbakanın Lismore turu bir tatsızlık çıkmaması için çok dikkatli bir şekilde planlandı. Başbakan sel kurbanlarıyla bir araya gelmedi, kent merkezinde gezmedi. 2 yıl önce gittiği yangın bölgelerinde yuhalanmış, yangın kurbanları kızgınlıklarını gizlememişti.
How are you?
I'm only shaking your hand if you give more funding to our RFS.
You're out, son. You are out. Nah, you're an idiot, mate. You really are.
Stammer! O zamandan dersini almış olan başbakan, bu tür bir manzarayla karşılaşmadı ancak bölge halkının kızgınlığı 2 yıl önceki kızgınlıktan farklı değildi. Pek çoğu kaderiyle baş başa bırakılmış hissediyordu. Ofisi 2 metre suyun altında kalan Daryl Klein, Başbakan Morrison'a kızgınlığını gizlemeyenlerden biriydi.
I just don't think he's done anything. I think he just worries about his Sydney base and he just doesn't give a shit about us.
Bizi düşündüğü yok. Varsa yoksa Sydney. Umarım seçimi kazanamaz. Bizim için hiçbir şey yapmadı diyordu Klein. Louis Togo, yerel halk ve gönüllülerin kurtarma çalışmalarını askerler gelmeden çok önce yaptığını söyledi. Togo, başbakanın lider gibi davranmadığına inandığını da söyledi.
What could he possibly offer any of us that have been working on the ground tirelessly as community volunteers? What could he offer us right now? It's an absolute joke.
Tracy Newton'sa işlettiği güzellik salonundan geriye bir şey kalmadığını söyledi ve yardımların çok yavaş ilerlediğine işaret etti.
We need help. We need help and we need to not have all the hoops to jump through and all the paperwork to do and I know the government can't just throw money at us and there is a process but they need to simplify it and make it a little bit easier for us.
Başbakan Morrison hissedilen kızgınlığı anladığını, doğal afetlerde bu duygunun normal olduğunu söyledi.
I think we have to be realistic that in any natural disaster we don't have those resources which has ADF just waiting around the corner.
Morrison hükümetinin sel felaketine karşı yaptıklarını da savundu. Bu arada sel bölgelerinde belki daha da dikkatli olunması gereken bir durum ortaya çıktı. Son bir haftadır sivrisinekten yayılan bir virüs tespit edildi. Seller dolayısıyla özellikle New South Wales sivrisineğin kolayca yayılabileceği bir yer. Japon encephalitis adlı virüs Victoria'da bir, New South Wales'te bir kişinin ölümüne neden oldu. New South Wales'te Griffith'te ölen kişi 13 Şubat'ta öldü ancak bu virüsten öldüğü yeni belirlendi. Victoria'nın kuzeyinde de 28 Şubat'ta ölen 60'lı yaşlarındaki kişinin yine aynı virüsten öldüğü dün açıklandı. Şu anda Avustralya'da 9 Japon ensefalitis vakası var. Bunların 6'sı Victoria, biri Queensland, biri New South Wales'te. Güney Avustralya'da da 4 vakanın yine bu virüs olduğundan şüpheleniliyor ancak kesinleşmedi. Baş ağrısı, ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bu virüs insana hayvandan geçiyor. Domuz çiftliklerinde görülüyor. Sivrisinek yoluyla insana geçebiliyor ancak %1'i rahatsızlık yaratıyor. Rahatsızlananların küçük bölümü hayatını kaybedebiliyor. İnsandan insana bulaşmıyor. Yani grip veya COVID-19 gibi değil. Tedavisi yok ancak aşısı var. Daha çok kamp yapanların dikkatli olması isteniyor. Sivrisinek kovucular ve uzun kollu giyinme sivrisineğe karşı en iyi önlem. Queensland ve New South Wales selleri dolayısıyla söz konusu olacak sivrisinek sayısındaki artışın virüsün yayılmasında etkili olabileceği haber veriliyor. Evet, Başbakan'ın dünkü sel bölgesi gezisi ve son Japon son hastalık yayan virüsle ilgili konudan bir başka konuya geçelim. O da bugünkü COVID-19 gelişmeleri. Bu konudaki özet şöyle. Batı Avustralya'da bugünden itibaren öğrenciler ve hassas işlerde çalışanlar için izolasyon kuralları değişiyor. Bu sınıftakiler eğer bir pozitif vakanın yakın temaslısıysa okula veya işe gitmeye devam edecek ancak gittikleri her gün negatif, hızlı antijen testi sonucuna sahip olacak. Hassas işler, yani kritik işler derken neyi kastediyoruz? Ulaşım, yiyecek imalatı, süpermarket ve perakende dükkanlarında çalışanlar, benzin istasyonları çalışanları, tarım, madencilik, inşaat, yaşlı bakım merkezleri ve okullarda çalışanlar. Batı Avustralya Eğitim Bakanı Sue Ellery, yapılan değişiklikle vaka sayılarının artabileceğini söyledi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'la bağlantılı bulaşma ve ölümlerin azaldığını açıkladı. Batı Pasifik hariç. Batı Pasifik'te artış yaşanıyor. Verilere göre Hong Kong şu anda ölümlerin en çok yaşandığı ülke. 80 yaş ve üzeri Hong Kongluların yarısından fazlası hala aşılanmadı. Yaşlı bakım merkezlerinde yaşayanların da %87'si hala aşısız. Dünyanın bir numaralı tenis oyuncusu Novak Djokovic, aşı olmayı reddettiği için Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak Indian Wells turnuvasına da katılmayacağını duyurdu. Hatırlayacağınız gibi Djokovic, Avustralya Open'a da açık, Avustralya açık tenis turnuvasına da katılamadı. Rakamları da vereyim. Bugün son 24 saatteki rakamlar şöyle. New South Wales'te hasta sayısı 991. Bunların 39'u yoğun bakımda. New South Wales'te COVID-19'dan ölenlerin sayısı 4 ve son 24 saatteki vaka sayısı 16.288. Victoria'da hastanede yatanların sayısı 188. Bunların 32'si yoğun bakımda. Victoria'da son 24 saatte COVID-19'dan ölenlerin sayısı 8 ve belirlenen yeni vaka sayısı 7.779. Tazmanya'da yeni vaka sayısı 1.167. 16 kişi hastanelerde, bunlardan 5'i yoğun bakımda. Başkent bölgesi, yani ACT'de 37 kişi hastanede, bunların ikisi yoğun bakımda. Başkent bölgesinde son 24 saatte belirlenen vaka sayısı 821. Ve son olarak Queensland. Bu eyalette 4571 yeni vaka belirlendi. 5 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerdeki hasta sayısı 252. Bunların 17'si yoğun bakımda. Son 24 saatin COVID-19 gelişmelerini dinlediniz. Şimdi Necat Başar'dan mesajları dinliyoruz. Evet Necat, mikrofon sende.
Evet İsmail, çok sayıda mesaj geliyor. Fatoş Hanım,
Ne garip kadına şiddet olgusunu bahane ederek aile kurumuna saldıran bir takım zihniyet peydah oldu diyen çok bilgili Sayın Erdoğan bu sebepten kadın katillerine sadece 3 ay ceza verilmesini bizzat adalet olduğunu söyleyerek aile birliğini güçlendirmiştir. İstanbul Sözleşmesi ne gerek yoktur. Çok şükür dünya liderimiz kadınların hakkını kadınlardan iyi savunuyor demiş ironik bir şekilde. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz eskiden yağ kuyruklarına gönderme yapıyorlardı. En kötüleri başlarına geldi. Patates soğan kuyruklarından sonra tüp kuyrukları diyorlardı. Doğalgaz oldu bilmem kaç lira, dışa bağlı olursan olacağı bu demiş bu dinleyicimiz. Evet, dünden kalan mesajlar bunlar. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, dünyada eşit insani kadın hakları kıyafetle dahil düşünce özgürlük ve yaşam şartları açısından gelişmiş medeni ülke olarak adlandırılan bazı ülkeler arasında tek lider medeni ülke Erdoğan Türkiye'sidir demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, güzel ülkem Türkiye'm, zamlar ve zamlar tabii güzel değil, güzel olan alınan tedbirlerle virüsten vefat edenlerin sayısının azalması sağlık sisteminin güzel çalıştığını gösteriyor demiş bu dinleyicimiz. Bir de bugün gönderdiğim mesaj var Necdet Bey'in. Bir aya yakındır ilk defa güneş yüzünü gösterdi. Tabii hemen çamaşırları yıkayıp astım diyor. Kedilerim mutlu, ağaçlara tırmanıyor demiş Necdet Çimenli Bey. Sidney'den müjdeyi vermiş. Mustafa Bey, Rusya-Ukrayna Savaşı'na nasıl gelindi? Türkiye uzun süre Rusya'dan ihtalata başladı. Ayrıca S-400'leri de alarak bu savaşa ciddi finans sağladı. Tabii ki Ukrayna'ya da insansız savaş uçakları sattı ama NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri hiç seslerini çıkarmadı. Çünkü Amerika bu süreci çok iyi yönetti diyor. Avustralya nükleer santral, nükleer denizaltı yapımını durdurması, Kazakistan olaylarının başlaması, Ukrayna'ya verilen sözler hepsi bu oyunun bir parçasıydı. Savaş başladıktan bir saat sonra komedyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kandırıldığını itiraf etti. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden Türk kahvesini yudumlarken Venezuela petrolünü piyasaya sürmenin hesaplarını yapıyor demiş bu dinleyicimiz. Bu arada İsmail, bir COVID-19 gelişmelerini anlattın sen programa girmeden önce. Bir harita gördüm. Afrika'da aşılanan nüfus oranlarını paylaşmışlar. Birçok ülkede %1'den az aşılanma oranı var. Tek aşı olanların oranı bile %1'den az ve yetkililer tüm insanlığın çoğu aşı olmadan bu pandeminin sona ermeyeceği ve yeni Afrika'dan yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısını da yapıyor. Evet, şimdilik bu kadar İsmail.
Moreland Türk Derneği'nin Queen Victoria Market'te düzenlediği Türk Pazar Festivali 12-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek, yani bu hafta sonu. Melbourne'da Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz festivale ilişkin sorularımızı yanıtladı. Cemal Bey, hafta sonunda Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali yapılacak. Hazırlıklar herhalde son aşamasına geldi.
Evet, artık son aşamasına geldi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
Hava nasıl olacak biliyor musunuz cumartesi pazar?
Vallahi hava durumunun gayet güzel olduğunu takip ettik. Güzel olacak. Cumartesi ve pazar günleri gayet güzel bir ortamda bu festivalimizi gerçekleştirmiş olacağız.
Evet, festival hakkında tekrar dinleyicilerimize kısa bir bilgi ve hatırlatma yapmak istiyorum. Cumartesi günü ve pazar günü Queen Victoria Market'teki Türk Pazar Festivali'ne gelenler nelerle karşılaşacak?
Tabii ki teşekkür ediyorum sizlere tekrar. Toplumumuzu bilgilendirme açısından program yaptık. Çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Tabii ki bu orada toplumun genelde her kesimi kendine göre bir şey bulacak. İsmail Bey, çocuklardan başlayalım, orta yaş, yaş ilerlemiş olanlar, herkes kendine göre bir şeyler bulacak. Hem kültür değerlerimizden hem de yiyecek kültürümüzden, halk oyunlarımızdan, ne bileyim, bütün kültür değerlerimizle ilgili bir bölüm bulmuş olacak kendisi için orada. Gayet güzel bir şekilde eğlenecek. Bu iki günü güzel bir şekilde değerlendirecek. Hele de daha çok önemlisi, toplumumuz orada kendi kültür değerlerimizi biz tanırken kendi kültürümüzü hem de Avustralya toplumuna tanıtmış olacağız. Bu şekilde bakıyoruz biz olaya ve böyle değerlendiriyoruz.
Cumartesi, pazar iki gün. Bu iki günde gelme imkanı olmayanlar, mesela bir gün ancak gelebilecek olanlar, hangi günü seçmeli? Mesela günlere göre bir program var mı insanların tercih edebileceği, eğer bir gün gelme imkanı olursa?
Şimdi şöyle bir durum var. Cumartesi ve pazar bütün programlarımız, mehter gösterisinin dışında diğer halk oyunlarımız, sahnede müzisyenlerimiz ve diğer çalışmalarımız, diğer etkinliklerimizin hepsi cumartesi ve pazar günleri olacak. Sadece mehter pazar gün gelmiş olacak. Mehter ekibinin de büyük bir gösterisi olduğu için onu cumartesi güne sığdırmamız da mümkün olmadı. O açıdan pazar gün sadece mehterin dışındaki ekipler dediğimiz gibi orada yerini almış olacaklar.
Tekrar gelecek dinleyicilerimizin gözünde canlandırmaları için yine geçen yıl olduğu gibi kapalı bir alanda olacak değil mi?
Evet, kapalı bir alanda olacak. Daha biraz daha geniş alan tahsis edildi bu sene. Sıcak da olsa, soğuk da olsa, yağmur da olsa bir sıkıntı olmayacak. Gayet güzel bir şekilde. Zaten Queen Victoria Market toplumumuzun da gayet çok yakından bildiği bir ortam. Ulaşımı kolay. Hangi vasıtayı kullanırsak kullanalım. O şekilde gelecek. Oraya gelen misafirlerimiz de hem bizim misafirperverliğimizle karşılaşacaklar hem de orada kültür değerlerimizi görecekler.
Ayrıca alışveriş yapma imkanı da olacak. Çünkü pazar yeri Victoria'nın, Melbourne'ın en ünlü pazar yeri.
Tabii ki, tabii ki. Orada İsmail Bey bu arada zaten festival alanına gelen, ne bileyim, sahnede müzisyenlerimizin müziklerini dinleyenler, diğer ekiplerin gösterdiklerini görenler belirli aralıklarda alışveriş imkanı da olacak. Çeşitli hediyelerini alacaklar. Ne bileyim, orada giysiyle ilgili daha birçok Victoria Market'te, dışarıda büyük shopping centrelerde alışveriş yaptıkları her şeyi orada bulabilme imkanları var. Hem alışverişini yapmış olacaklar, hem festival alanında olan gösterileri izlemiş olacaklar. Çayını, kahvesini içmiş olacaklar. Bir de önemli konu, orada birbirimizi uzun zamandır birbirlerini görmeyen insanlar bir arada birbirlerini görecekler, selamlaşacaklar. En azından bu Covid'den biraz rahatladığımız bir dönemde, yaklaşık 2 yılı aşan bir süre içerisinde birbirleriyle de selamlaşmış olacaklar. Bu da tabii ayrı bir zevk olacak.
Yeri gelmişken sorayım, yine de Covid ortamındayız. Gelenler nelere dikkat etmeli festival alanında?
Artık toplumumuz alıştı. Covid ile ilgili kuralları gayet iyi bir şekilde öğrendi ve biliyor, tatbik ediyor. Hükümetin aldığı bazı kurallar var. Onun dışında herhangi bir şey yok, kısıtlama yok. Kalabalık alanlarda mesafeyi korumaları daha tabii ki faydalı olacak. Özellikle alışveriş yaptıkları reyonların önünde, yiyecek reyonların önünde mesafe kurallarına dikkat ettikleri zaman bu o konuda bir sıkıntı olmayacak. Zaten maske takma zorunluluğu kalktı. Diğer konularda da bir sıkıntı yok, olmayacak.
Bu seneki alanın biraz daha büyük olduğunu söylediniz. Bu daha çok çadır anlamına mı geliyor?
Yok İsmail Bey, çadır anlamına gelmiyor. Çadır olarak zaten bizim kurmuş olduğumuz çadırlar geçen seneki sayıyla aynen. Fakat alan olarak geçen sene biz biraz daha sıkışmıştık orada. Kalabalık bir ortam, toplum katılmıştı. Onu göz önünde bulundurarak biraz daha geniş alana yaydık kurmuş olduğumuz çadırları. Çadır sayımızı yükseltemedik. Tabii ki gönül istiyor ki çadır sayılarımızı yükseltelim. Orada daha çok kültür değerlerimizi insanlara tanıtmış olalım. Fakat Queen Victoria Market'in ortasında, o alanda, özellikle de öyle bir tarihi bir alanda, tarihi bir mekanda daha büyük çadır kurmak kapalı alanda biraz zor. Ama daha geçmiş yıllarda, daha önceki yıllarda açık havada yaptığımız yerlerde çadır sayımız fazlaydı. Daha fazla çadır kurma imkanımız vardı. Çadırlarımız biraz daha az. Buradan yeri gelmişken de sizin aracılığınızla bize müracaat eden birçok çadır talebinde bulunan dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Onlara yer veremediğimiz için üzgünüz ama inşallah ileriki yıllarda bunları da gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
Son olarak bir çadırlarda nelerle karşılaşacağımızdan da söz etseniz, ne çadırları var?
Öncelikle yiyecekle ilgili döner çeşitleri var, köfte var, gözleme var, mantı var, yemekle ilgili tatlı çeşitleri var, baklava, lokma gibi. Bunların yanında lokum var, çay, kahve var. Özellikle kumda kahve, simit var. Daha doğrusu aparatif yiyeceklerle ilgili ne ararsan bulabiliyorsun orada. Bunun dışında da el sanatları çalışmamız var. Ebru çalışması, kaligrafi çalışması canlı olarak orada gösterilecek. Diğer börek çeşitleri var yemeklerin çeşitlerinin yanında. Sahnede müzisyenlerimiz, yerel müzisyenlerimiz gün boyu, İki gün olarak devam edecekler gayet düzgün bir şekilde. Güzel bir eğlence programlarımız, yiyecek programlarımız hepsi mevcut olarak gösterilerimiz, halk oyunlarımız topluma sunmuş olacağız.
Hafta sonunda görüşmek üzere o halde.
Bu güzel güne ben toplumumuzun kesiminden insanı oraya gelmesini arzu ediyorum. Queen Victoria Market'te güzel bir festival, dostluk havası içerisinde güzel bir etkinliği de tamamlamış olalım diye bekliyoruz bu sene. Bütün toplumumuzu bekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum bu konuya duyarlılık gösterdiğiniz için.
Pazartesi günkü yayınımızda Adelaide'li kadın girişimci Selin Çıldırla internette alışveriş sitesi Osbury hakkında konuştuk. Dün Sydney'li kadın girişimci Özge Fettahlıoğlu'ndan şirketi Boxenero ile renovasyon sektöründe pandeminin getirdiği değişiklikleri dinledik. Bugünse bir başka başarılı kadın, Melbourne'lı sanatçı Yeşim Gözükara ile konuşacağız. Yeşim Gözükara, Mayıs ayında İtalya'da düzenlenen bir sulu boya resim festivalinde Avustralya'yı temsil eden sanatçılar arasında yer alacak. Yeşim Hanım, sizi tanımaya yönelik sorularım olacak ama önce İtalya'daki festivalden söz edelim. İtalya'da bir festivale seçildiniz. Avustralya'yı temsil ediyorsunuz bir sergide. Bunu anlatır mısınız? Nasıl oldu bu festivale seçilmeniz?
Fabriano in Acquarello adı altında gerçekleştirilen Uluslararası Sulu Boya Festivali'nin aslında 13 yıllık bir geçmişi var. Bu festivalin özellikle İtalya'nın Adriyatik kıyısında Ancona şehrine yakın Fabriano kasabasında yapılmasının en büyük nedeni burada 750 yıllık bir geçmişe sahip kağıt fabrikasının olması ve orada sulu boya kağıdının üretilmesi. Her yıl dünyanın dört bir yanından sulu boya sanatçıları kendi ülkelerinde düzenlenen yarışmalar sonucu bu festivale katılmaya hak kazanıyor. Bildiğim kadarıyla da bu yıl Fabriano'daki bu festivale 80'in üstünde ülkelerden seçilen sanatçılar katılmakta. Avustralya'daki hangi sanatçıların bu festivale katılabileceğini belirlemek için ilk etapta Australian Watercolor Muster platformunda sergiye katılma başvurusu yapıyorsunuz. Ben bu başvuru sonucunda 190 sanatçı ile beraber finalist olarak seçildim. Ve seçilen tüm eserler geçen yıl Eylül-Ekim aylarında Cairns'te sergilendi. Daha sonra da yine Australian Watercolor Muster platformda jüri seçimleriyle ikinci elemelerin akabinde 30 sanatçı ile birlikte Fabriano in Acquarello 2022'de ödül alarak Avustralya'yı temsil etme şansına sahip oldum. Etkinlikler olarak size şu şekilde özetleyebilirim. 12-14 Mayıs'ta hem Fabriano hem de Bologna'da düzenlenecek bir konferans ile festival başlayacak. 16-20 Mayıs'ta da festivale katılanlarla Umbria ve Marche bölgelerinde ön plein air yani açık hava etkinlikleriyle etkinlikler devam edecek. Daha sonra Haziran ayında seçilip İtalya'ya gidemeyen diğer sanatçılarla webinarlar üzerinden canlı sunumlar şeklinde bir programımız olacak. Ben de bu Haziran programında diğer Avustralyalı sanatçılarla birlikte aktif olarak canlı sunumlara katılacağım. Ayrıca eserlerimiz tüm bu süreç boyunca Fabriano kentinde sergilenecek.
30 sanatçı temsil edecek dediniz Avustralya'yı İtalya'da. her sanatçının bir eseri mi yoksa eserler toplamı mı olacak her sanatçıya ilişkin?
Tabii tek bir eserle katılma hakkına sahibiz. Bu eserlerde Fabriano'da sergilenecek. Her bir sanatçı bir eserle katılıyor.
Bu eseri o seçici kurul mu seçti, siz mi seçtiniz?
Yok, Salon Botica ve Monster'da oluşturulan bir jüri üyeleri diyeyim, onlar seçtiler.
Peki bu salgın ortamında festivale katılmayı düşünüyor musunuz?
Ben maalesef o kadar cesaretli değilim galiba. Maalesef Avustralya'daki webinarlar üzerinden katılmayı tercih ettim. Avustralya'dan zaten sadece 30 sanatçı arasından şu anda 2 sanatçı gitmeyi karar verdi. Ama Avrupa'nın diğer bölgeleri tabii birbirine yakın olması nedeniyle aslında çok daha aktif o bölgeler. Yani sanatçılar zannedersem onu göze alabiliyor. Zaten İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine çok yakın olduğu için daha kolay bu tercih yapabiliyorlar zannedersem. Benim için tabii burada İtalya'ya gitmek biraz zor. O yüzden maalesef öyle bir seçim yaptım. Belki Covid sonrası eğer yine öyle bir şansa sahip olursam gelecek senelerde gitmeyi isterim.
Bu katıldığınız ilk uluslararası sergi mi?
Evet, çalıştığım için bu festivalleri çok iyi takip edemiyorum. Bir de gerçekten çok yoğun çalışıyorum. Ama işte bu biraz bana cesaret verdi. Daha fazla zaman ayırıp başka hangi ülkelerde ne tür festivaller var onlara bakmayı ben de istiyorum, evet.
Yeşim Hanım, diğer 29 kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Nasıl sanat?
Tabii, Fabriano in Acquarello bir web sitesi şu anda oluşturdu. Bu web sitesinde bütün ülkelerin bir listesi oluştu. Onun hepsini görebiliyorsunuz.
Diğer 30 kişi kimler?
Avustralya'dan önde gelen Avustralya sanatçılar, Sulubaya sanatçıları. Zaten tamamen Sulubaya üzerine olduğu için seçilen eserler, o listeye baktığınızda karşınıza hep önde gelen Sulubaya sanatçıları ortaya çıkıyor.
Peki buradan size geçelim. Siz ne zaman geldiniz Avustralya'ya? Sanatla, Sulubaya'yla tarihiniz nedir? Biraz anlatır mısınız? Avustralya'yı temsil etmek her sanatçının şansı olmaz değil mi?
1967 yılında ben Paris'te doğdum. Bütün eğitimlerimi Ankara'da tamamladım. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gıda mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum yıl, aynı yıl eşimle birlikte Melbourne'e yerleştim. Yani 31 yıl öncesinden bahsediyorum. Swinburne Teknik Üniversitesi'nde endüstriyel kimya alanında yüksek lisansımı, Melbourne Üniversitesi'nde de master eğitimlerimi tamamladım. Halen zaten CSR'da, yani Commonwealth Scientific and Industrial Research Organizasyonu'nda materyal bilimi konularında araştırmacı olarak görevimi sürdürmekteyim. Ama paralel olarak aynı zamanda sanatçı kariyerime, yani elimdeki atölyemden aralık vermeksizin devam ettirmekteyim. Resimle çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başladım. Yani ilkokuldan başlayarak katıldığım yarışmalardan ödüller aldım. Ankara'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Resim Heykel Müzesi'nde değerli hocalarım Osman Oral ve Vural Yurdakul'dan ilk derslerimi aldım. Ama Avustralya'ya yerleştikten sonra Sulubaya tekniğine karşı daha büyük bir ilgim oluştu ve bu tekniğe odaklandım. Kurslara ve workshoplara katılarak Sulubaya tekniğini A'dan Z'ye öğrenmeye çalıştım. 1994 ve 2000 yılları arasında büyük bir şans ve tesadüfle tanıştım. Malezya asıllı Çinli hocam Anthony Sam'dan aldığım birebir dersler sayesinde Sulubay'ın aslında geleneksel transparan kalıplarından çıkabileceğinin farkındalığını kazandım. 2000 ve 2005 yılları arasında kızımın doğmasıyla önceliklerim biraz değişti ve o süreç boyunca resim çalışmalarına ara verdim. Ama daha sonra Tazmanya'da yaşayan çok değerli hocam ve aynı zamanda kendisi mentorum Tony Smybert'in atölyesine 3 kez giderek hem doğu hem de batı tekniklerinin sentezinden oluşan çağdaş bir sulubaya tekniğini benimsedim ve bu tekniği resimlerime yansıtmaya, uygulamaya başladım. Bundan sonraki dönemde ise yoğun bir şekilde kendi çalışmalarıma yöneldim. Ben de bütün teknik bilgi ve donanımımın ardından sanatçı kimliğimi, vizyonumu sorguladım. Resimlerinde neyi yansıtmayı istiyorum? Yani bu sorulara yönelmeye başladım. bu süreç bence zaten bir sanatçı için sonsuz. Sürekli değişen, evrimleşen ve kendinizi daha iyi tanıyabildiğiniz, farkındalık kazandığınız bir yolculuk aslında. Bir de bu süreci işlerimde madde bilimi üzerine çalışıyorum demiştim. İşte bu analitik araştırmacı yapımı bir nevi laboratuvara eve taşıyarak bilimsel bir araştırma yapar gibi boyaların özelliklerini merak ederek onlarla sürekli çalışmalar, deneyler yaparak geçirdim. Yaptığım resimler, deneylerim sayesinde mineral bazlı sulu boya pigmentlerinin değişik dokuları elde etmek için kullanabileceğini fark ettim. Daha evvel Avustralya'da pek bilinmeyen ama dünyada 3-4 sanatçının resimlerinde gördüğüm granülasyon tekniğini Avustralya'da eserlerimle katıldığım sergilerde tanıtmaya başladım. Yapıtlarımda bu granüle dokuları öne çıkartıp doğu ve batı tekniklerini sentezinde eklediğim için çağdaş ve özgün bir stil ile kendi üslubumu geliştirmiş oldum. Bundan sonra da katıldığım sergilerde ödüller almaya başladım. Bu dokularla resimlerim özellikle sulu boya severlerin arasında nasıl yapıldığına dair oldukça ilgi çekmeye başladı. Sanat derneklerinden workshoplar ve canlı sunum istekleri gelmeye başladı. Onlara katıldım ve tekniğimi gösterdim. Hala da devam ediyorum. Çok birdenbire bu dokularla başlayan bir serüvenliğim ve çok hızlı bir şekilde gelişti aslında. Bütün bu çalışmaların sonucunda Canberra Art Show gibi Avustralya çapında prestij bir yere sahip grup sergilerinde son 2 yıldır feature artist seçildim. En son bu yıl Ocak ayında da Mornington Art Show'da feature sanatçı olarak eserlerimi sergileyebildim. Hatta 3 yıldır sürekli bu grup şovlarında Mornington Art Show, Knox Art Show, Campbell Art Show, bütün bunlarda birincilik ödüllerim var. Ayrıca sosyal medya sayesinde dünyanın 4 bir yanından sulu boya severlere tanışma olanağı bularak bu tekniği öğrenmeye çalışan sanatçılarla Zoom üzerinden dersler verdim. Çünkü çok yoğun istekler olmaya başladı. Tekniği öğrenmeye isteyen sanatçılar oldu. Halen de Camberwell Community Center'da cumartesi günleri bir sabah bir öğleden sonra olmak üzere 2 kurs. Victorian Art Society'de de pazar günleri sabahları kurs vermekteyim. Yani kısacası şu aralar haftanın 7 günü aktif bir şekilde çalışıyorum.
Her kutuyu işaretlemişsiniz. Bilim derseniz sizde var, sanat derseniz var. Şimdi yani bir de deseniz ki İsmail Bey ben 100 metreyi de çok iyi koşarım deseniz düşüp bayılacağım yani. O da şakasıydı. Yeşim Hanım size başarılar dilerim ve çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim İsmail Bey. Teşekkürler, iyi günler.
Yeşim Gözükaray'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Evet, mesajlarınızla devam edeceğiz.
Evet İsmail, ismini vermeyen bir dinleyicimiz İstanbul'a yine kar yağacakmış. Herkes önlemini alsın. İmamoğlu'nun bir şey yapmasını beklemiyoruz. Evden çıkmasın yeter. Ya balık, rakı ya da kayak yapmaya gidebilir demiş. Necdet Çimenli Bey, Morrison'ın Lismore'a gitmesi belki kaybettiği oyları toparlarım diye düşündü ama protestolar onu şoka uğradı. Seçimde hiç şansı kalmadı demiş. Ahmet Eren Bey, günde birkaç saat uykuyla çalışan kendi çocuklarını bile günde birkaç saat gören, COVID süreci boyunca kendi ve ailesinin hayatını riske atarak hepimizin sağlığı için koşuşturan doktorlara ve hemşirelere ağzımızı açıp bir kelime dahi etmememiz gerekir demiş bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimizin öyle bir mesajı var ki ben 3 günde okuyabilirim ama özetleyeyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken binlerce sene süregelen haksız acımasız erkek egemenliğinin kendisini doğuran, besleyen, canını feda eden kadınları günümüz dünyasında ezdiğini, haklarını vermediğini, daha da öte öldürdüğüne maalesef tanık oluyoruz demiş ve dünya kadınları artık duyarlı, bilinçli, hoşgörülü erkekler de çığ gibi büyüyüp sizin saflarınızdadır. İçiniz rahat olsun bu savaşta demiş bu dinleyicimiz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, Ukrayna-Rus savaşı Türkiye'nin diplomasisi sayesinde çözülür umarım ve kısa zamanda gıda problemleri de çözülürse Recep Tayyip Erdoğan %70 ile tekrar seçilir demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Melbourne'dan İbrahim Bey, hak, hukuk, yargı, yasama ve adalet kurumları bir adamın dudaklarından çıkacak iki kelimeye bağlıysa batsın bu sistem, batsın bu toplum demiş. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Evet, mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınıza önümüzdeki günlerde, önümüzdeki programlarda tekrar devam edeceğiz elbette.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.